Yunus ile Baba Yani insanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Baba Yani konumuz acaba kim? Acaba kim? Bence şöyle, işin sıkıntısı şurada baba. Bugün karşımda bir teknevia var, anladın mı? Hani çünkü şöyle, günümüzde artık girişimciler yavaş yavaş kendi isimlerini kaybetmeye başladılar. Yalnızca girişimin ismiyle duyulmaya başladılar. Ben bugün en başta senin kendini tanıtmanı istiyorum. Siktir et teknevia'yı. İlk başta bir seni tanıyalım baba.
Ben Mert Güler, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunuyum. Yani bu anlamda hem İTÜ mezunuyum hem de aslında bir İTÜ vatanseveriyim diyebilirim yani. Okulumu bu anlamda çok seviyorum. Bu şekilde bir teknoloji girişimcisiyim denizcilik alanında. Deniz turizmi, yat turizmi alanında. Bu şekilde.
Şimdi deniz, daha detay sorular sormam lazım. Deniz turizmi, yat turizmi çok genel bir kavram. Yani şimdi denizde ne yapıyorsun mesela, anladın mı? Hani müsilaj mı topluyorsun? Ne yapıyorsun baba denizde? Teknevia'yı bize biraz açıkla o zaman. Sen Mert Güler kavramını tam olarak kendin de kavrayabilmiş gibi değilsin. Yani hani şey gibi, anladın mı baba? Bana teknevia'yı sor, ben anlatırım. Ama şimdi şöyle.
Bu hep neden biliyor musun? Bu hep baba? Şundan dolayı biz bütün enerjimizi, bütün zamanımızı kendi işimizi büyütmeye, daha iyi hale getirmeye harcadığımız için founder iletişimi dediğimiz tırnak içinde konuya vakit ayıramıyoruz yani. Bir takım girişimler veya girişimciler gibi mi diyeyim? Biraz öyle bir durumdayız.
Ya girişimcilere de sallamayalım. Yani ya ben, şey, yok, ya bu ya, hani adamları konuk alırız.
Ama bu alırız. Önemli yani. Sen şimdi kendi zamanını neye harcadın çok önemli. Kendi işin için de çok önemli.
Baba orası öyle. Ya şimdi ne biliyor musun? İşin problemi biraz şu anda sizin kanatta şöyle. Sen girişime kendini tamamen adamış noktadasın. Normal şartlarda girişimcilerin mantığı şudur baba. Adam fikri ortaya koyar. Yanına 2-3 tane ortak alır ama ortaklar paso çalışan adamlardır. Bir tane adam da böyle salakta etrafı tamamen dolaşır. Hani biz şunu yapıyoruz, biz bunu yapıyoruz mantığında. Sende o dolaşan adam yok.
Buradaki konu ama bizdeki business aslında biraz da benim sektörel tecrübeme dayandığı için biraz işin yani çok kilit noktasındayım. Ya çünkü hem tedarikçilerimiz tarafında yani partnerlerimiz tarafında hem de ürün tarafında bütün business kaynak olarak bana dayanıyor. O yüzden çok daha merkezde kalmak durumunda kaldım. Ya yani öyleyim şu anda da zaten.
Baba peki şimdi sana şunu soracağım. İyi güzel, Teknevia diye bir girişim var. Sen hani ben seninle
ne olduğundan bir bahsedelim mi? Nedir? Hani
şöyle bak. Ne olduğundan önce en başta bir nasıl ortaya çıktığını ortaya koyalım. Ya çünkü şöyle, sen zaten geçmişte de Teknevia'nın yaptığı işleri şahsi olarak yapıyordun. Ama şu an neden mesela Teknevia'ya dönüştürdün? O da var ya. Yani. En başta bir Teknevia'nın başlangıcını anlatır mısın bize?
Şimdi şöyle, ben gerçekten yani küçük yaşlardan beri aslında Boğaz'daki teknelerle çok ilgiliydim. Zaten İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bu Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi bölümünü yazmamın sebebi de aslında lisedeki Boğaz'da yapmış olduğum organizasyonlar, eğlenceler, toplu eğlenceler. Şöyle başladı aslında, tam hikayeyi anlatacak olursam. 15-16 yaşlarında teknede bir etkinlik yapmak istedim ve o zamanlarda zaten Üsküdar'da oturuyorum ben. Üsküdar'da öğrenci temsilcisiydim. Yani tüm okulların seçilmiş öğrenci temsilcisiydim. 15-16 yaşlarında Boğaz'da çokça bilinen yani yolcu transferiyle ilgili çok önemli bir şirketin bürosuna gittim. Dedim ki ya ben tekne istiyorum. Bunda bir etkinlik yapacağım. Onlar da dediler ki ya bizimkiler hep yolcu teknesi. Sana gezi teknesi lazım. Gezinti, tenezzüf dediğimiz. Onlardan lazım. Bizde yok. Gel seni biriyle tanıştıralım. Orada işte Kabataş'a geçtik. Üsküdar'daydı büro. Kabataş'a geçtik. Kabataş'ta Mustafa abiyle tanıştırdılar. Mustafa Kaptan. Onunla tanıştık. İşte ne kadar olur? İşte şu kadar olur. İşte şu kadar indirim olur mu? Olur ama ya lise 2'deyim yani. Olur. Tamam işte şu kadar para. Kapora vermen lazım. Verdim. Hadi görüşürüz. Dedi, nasıl görüşürüz yani? Bana bir şey vermeyecek misin bu parayı aldığına dair? Dedi, ne istiyorsun dedi. İşte fatura mı istiyorsun dedi işte falan. Ya bir şey gerekiyor dedim bunu bana vermen için.
Makbuz ver ya. Yani, bir şey ver ya.
Kart dizisinin arkasına 500 lira alındı yazdı. Verdi bana onu. Ben onu aldıktan sonra eve gittim. Ve etkinliğin olacağı güne kadar Üsküdar sahile inip Kabataş'ta tekne kaçtı mı kaçmadı mı diye kontrol ettim aslında. Ama lise 2'deyim yani.
Bir de o zaman 500 TL güzel para baba. Şu anın 500 TL'si değil.
Yani. O zaman, evet, evet.
Şöyle bir durum var yani.
Gerçekten. Sonra etkinliği yaptık. Ben çok sevdim. Yani insanları tekneye çıkarıp orada onları görmeyi bayıldım yani. Sonra bunu bir daha yaptım. Bir daha. Böyle sürekli yapmaya başladım bu tarz etkinlikler. Sonra zaten İsmim böyle nasıl diyeyim, liselerde hani tekneci çocuk, tekneci Mert diye
ya
biraz...
Kanka bir tekne vardı, evet, bize ayarlasam evet, ya sen daha ucuz ayarlarsın vesaire.
Zaten üniversitedeki sürecim de böyle oldu yani. Ben denizi çok seviyorum, insanları tekneye çıkarmayı çok seviyorum. O zaman ben denizcilik okumam lazım. Bu işin de en iyisi İstanbul Teknik Üniversitesi. Uzak yol kaptanlığı oluyor bizim bölüm. Orayı tercih ettim. Ama aslında oraya gittiğimde de bu işte o işin de farklı şeyler olduğunu gördüm. Yani o taraf aslında lojistik ağırlıkta uzak yoldaki yük gemilerine sizi yetiştiriyor. Hı. Burası bambaşka bir keyif aslında. Hani
o taraf iş kısmı, o taraf keyif yani kısmı.
Burası da iş ama hani o keyif buradaki tekneyle oradaki tekne aynı şey
tabii
değil.
Canım ya.
Diğerinde işte aylarca karadan uzak. Ya ben stajlarımı falan hepsini bitirmiştim. Geminin üzerinde aylarca kaldık.
Derbe yani, derbe böyle uzaklara bakıyorsun.
Dünyayı gezdik yani.
Yakmışsın sigara. Yani,
o bana göre değildi. Ben zaten bana göre olmadığını üniversite 3'te falan fark ettim. Ve bu anlamda da zaten Teknemia'nın aslında ilk çakma noktalarından biri benim bu deniz ulaştırma işte üniversite okul deneyimim. Ve sektörde gördüğüm bazı problemler. Yani mesela nasıl? Şimdi ben de aslında küçük yaşlardan beri tırnak içinde organizatör ve aracı pozisyonunda çalışıyordum sektörde ama çok ciddi fahiş fiyatlar uygulandığını gördüm müşteriye. Şimdi bu fahiş fiyatlar neden oluyordu? Çünkü yat turizmi, yat kiralamak, tekne kiralamak çok erişilebilir bir şey değil çoğu kişi için. Bilinmiyor yani. En fazla yapacağı şey kişinin internet işte yat kiralama yazıp çıkan numarayı aramak. Burada da ama kimin ne muhatap olduğunu bilemiyor aslında. Yani bu kişi yat sahibi olabilir, aracı olabilir, dolandırıcı olabilir. Çok böyle problemli bir durum vardı aslında.
Arafta kalan bir nokta vardı aslında orada.
Ve tekne sahipleri pazarlama faaliyetlerine, reklam faaliyetlerine aslında tekneyle uğraşmaktan çok vakit ayıramıyorlardı. Bu sebeple hani bizim aracı dediğimiz ama bu aracıların da çoğu yani vergi levhası olmayan, şirketi olmayan kişilerdi. Ve çok fahiş komisyonlarla çalışabiliyorlardı. Bu durumda da tekne sahiplerini de mağdur ediyorlardı, müşterileri de. Nasıl? Şimdi diyelim ki bir teknenin saati 1000 TL. Şimdi siz 1000 TL saati olan bir tekneyi 5000 TL'ye sattığınız zaman misafir 5000 TL'lik hizmet bekliyor. Tekne sahibinden bekliyor ama. O kişiden beklemiyor. O teknede çünkü o onunla beraber onun
ya
bütün
muhatap olduğu insan karşısında
hizmetini karşılıyor. Bu şimdi problem yaratıyor. Hem tekne sahibi mağdur oluyor hem misafir mağdur oluyor. Bu durum böyleyken insanların doğrudan tekne sahiplerinden şeffaf bir şekilde şeffaf, kolay, güvenli bir şekilde kiralayabilecekleri bir tam teşekküllü e-ticaret pazar yeri aslında buradaki büyük sorunların çoğunu çözebilirdi. Teknemia aslında böyle başladı yani.
Şimdi şöyle, benim biraz da fark ettiğim nokta şu, sen Teknemia'yı tamamen kendi amacınla kurmuşsun. Peki sana şunu sormak istiyorum, hani en başta tek ortak olarak, hani tek kurucu olarak başladığın bir iş. Peki en başta ne yaptın yani, hani mesela bir para verip birine yazdırdın ve daha sonra mı ekibi yavaş yavaş oluşturmaya başladın? Hani şu anda kaç kişilik bir ekibiniz var?
Şu anda totalde 10 kişiyiz.
10 kişilik bir ekip ki bir hani yeni başlayan bir girişim için 10 kişilik bir ekip güzel bir kadro aslında. Hani ki ben sizin kadronuzu da aşağı yukarı tanıyorum. Aşağı yukarı böyle hani birkaç kez göz göze geldim. Kaliteli bir kadronuz da var. Şimdi bu kadroyu kurabilmen için baba ya iyi para vermen lazım ya da çok güzel ağız yapman lazım.
Şimdi şöyle orada şimdi durum şu, teknoloji girişimci, internet girişimciliği adına aslında benim ilk yola koyulduğum iş Teknemia değil. Teknemia bu anlamda üçüncü giriştiğimiz iş. Diğerleri fail etti. Hatta yani ürün çıkmadan fail etti. Oradaki tecrübelerimden ben mesela çok şey kazandığımı düşünüyorum. Hangi anlamda? İşte ortaklık yapısı anlamında bir, rol dağılımı anlamında iki. Ve hani ortaya koyduğumuz şeyin gerçekten bir çözüm sunduğunu ve bu çözümün de ticarileştirilebilir bir çözüm olduğunu ve bu çözümün de dijitalin yardımıyladan ziyade direkt teknolojik dijital bir çözüm olarak sunabilmesi konuları hep problemdi o projelerde. O iki şeyden ben aslında şey öğrenmiştim. Yani bir ürün nasıl çıkartılır, data management yani mesela data flow nasıl ortaya koyulur. Teknemia'nın da ilk başta hani hangi ekranda ne olacak, bütün data nasıl akacak, nasıl, nerede tutulup nasıl dağıtılacak, hangi ekranlarda gösterecek vesaire. İlk zamanda da ben çıkarmıştım zaten. Şeyi biliyordum yani biraz. Ürün çıkarılana kadar ne yapılır? Ürün çıkarılana kadar ürünün business'ı yazılıma nasıl dökülür?
Hakimdir en azından.
O noktada biraz şeydim. Zaten çok fazla da yazılımla ilgilenen arkadaşım vardı bu anlamda. Çevremizde de vardı yani bu. Oradan biraz hakimdim. Teknemia'nın başlangıç süreci ama direkt belli bir ücretle web sitesi ve mobil uygulama yapılarak ortaya çıktı. Ondan sonra aslında ekibimizi kurduk diyebilirim yani. İlk başta ben bu şekilde çıktım.
Peki şimdi baba. Şimdi şöyle bir durum var günümüzde. Asli sıkıntı, asli melekeler bize şunu gösteriyor. Girişimci dünyasında insanların cebinde çok da para olmayarak başlanan şeyler. Ve burada Bize şöyle bir sıkıntı doğuyor. Ben de eski bir girişimciyim. Artık değilim baba. Artık ben hani mavi yakalı, beyaz yakalı, ortaya karışık ible gibi bir şey oldum ben. Şimdi bu kadroda girişimciliğe ilk başlarken kafanda şöyle oluyor. Baba ya ilk girdim, bir de her girişimcinin anlattığı tohum yatırım, işte presi, tohum öncesi yatırım. Yani daha sen fikri yatağa sokmamışsın. Ulan yatağa girip bir çocuk yapsam mı diye düşünüyorsun. O ara sana bir meleke geliyor ve yatırım yapıyor. Ya bu artık günümüzde çok yok. Hani benim zamanımızda bundan 3-4 sene önce en azından biraz da olsa vardı. Ama artık böyle bir kavram neredeyse kalmadı. Çünkü eskiden şöyle bir mantık vardı mesela. Bir fikir ortaya attığında cidden wow denebilecek bir etki yaratabiliyordu. Ama artık öyle bir etki yaratabilecek fikirler kalmadı. Ya maksimum ne mesela? Ya sen tekneyi kiralıyorsundur. Bir rakibin vardır. Birisi işte masayı beyaz yapıyordur. Sen dersin ya bunun neden siyah olmasın? Şimdi bu tarz ince donelerde yaptığın işin biraz da olsa fikrinden çok işleyiş biçimi önemli. Peki Teknevia'yı şu anda gününde rakipleri de var. Hani birebir olmasa da dolaylı yoldan rakipleri var yani. Hani ya aslında biraz dolaylı yollara vurduğumuzda ajanslar bile aslında senin biraz da olsa rakibin noktasına giriyor. Peki bu kanatta yani seni öne çıkartan Teknevia'yı ben neden kullanmalıyım mesela? Yani hani ben bir kullanıcıyım. Ben
şimdi şöyle, Teknevia Türkiye'nin ilk saatlik tekne kiralama pazar yeri. Da saatliğin altını çiziyoruz. Yani Teknevia'dan başka şu anda Türkiye'de
hem ilk hem tek aslında şu anda.
Şu anda tabii. Teknevia'dan başka saatlik olarak İstanbul'daki teknelerin tüm fiyatlarını. Bu ama başlayan fiyatlarla değil. Tüm net fiyatlarını. Tüm fiyatlardan kastımız nedir? Teknenin kiralık ücreti, teknenin yemek menüleri, yemek menülerinin ücreti, süslemesi, süslemesinin ücreti, bunların açıklamaları. Hem pazar yeri anlamında hem de uygulama anlamında. Şimdi dünyaya baktığımız zaman tekne kiralama sektörü dijital olarak çok penetre edilmiş bir pazar değil. Kime göre? Neye göre? Otel ve uçak sektörüne göre. Şimdi otel ve uçak sektörüne dünyaya baktığımız zaman %80'in üzerinde bir dijital penetrasyon var. Bu yat turizminde %10 bantlarında şu anda diyebilirim. Bunun tabii birçok farklı sebebi var. En temel sebeplerinden bir tanesi dünyadaki tekne sahipliğinin, ticari tekne sahipliğinin aslında %90'ın üzerinde tek tekne sahipliği olması. Örnek veriyorum, tekne işinde, yat turizmi işinde çok inanılmaz böyle Hilton gibi zincirler yok. Çok fazla zincir yok. Bunun sebebi ben kendime sorduğum zaman şöyle düşünüyorum. Bunun sebebi aslında tekne, deniz daha özgür bir alan. Burada kontrol sağlayabilmek daha kolay. Ya bir otel zincirini yönetmek ve belli franchising üzerinden bu işi yaymak daha basit olabilir, daha kontrol edilebilir olduğu için. Ama aslında baktığın zaman personel, kaptan ve müşteri denize açıldığı zaman orada bir marka yönetmenin, marka yöneticisinin biraz da kontrolünün dışına çıkıyor. Hele tekne tatiline geldiği zaman bir hafta denizin ortasında oluyorlar.
Ya bağımsızsın tamamen aslında.
Şimdi buradan fikir konusuna geleceğim. Ben herhangi bir fikirle alakalı şunu düşünüyorum bu arada. Bir fikri 100 bin kişi düşünmüş olabilir, 10 bin kişi başlayabilir, 1000 kişi ürünü ortaya çıkartabilir ama 10 kişi aslında başarıyor bir anlamda. Aklına gelme gelmeme konusu durum böyleyken aslında fikrin çok fazla önemi olmadığı, meselenin daha çok hayata geçirilip kullanılabilir hale getirilip getirilmediği, başarılıp başarılamadığı. Burada da başarı tabii göreceli bir kavram yani. Neye göre başarı, kime göre başarı? Getiremediği bence önemli. Fikir bence 2000'lerin başında biraz önemliydi ama artık şimdi kimin yapamadığı.
Ya çünkü dediğin gibi artık herkesin aklına geliyor ve şey muhabbeti yok. Hani Vizyon TR'de ya yemin ediyorum düşünmüştüm. Evet. Ya zaten artık düşünmediğim bir şey yok ki. Ya çünkü artık her şey o kadar çok elinin altında ki.
Mesele biraz şu fikir konusunda. Mesela benim aklıma bir fikir gelebilir. Ama oradaki mesele bence o fikri hayata geçirebilecek gerekli business deneyimine sahip misin o sektörde ve o işte.
Ya hem deneyim, hem para, hem iş, hem zaman. Ya çünkü şu an mesela benim biraz da olsa girişimcilerde gördüğüm asıl problem şu oluyor. Mesela ne baba? Adam çok güzel beyaz yakalı çalışan aslında. Risk alamıyor ama. Belki aklındaki fikirle şu riski alsa, ya ben işi gücü bırakıyorum, tazminatımla birlikte hayatımı yaşayacağım dese, belki çok başka bir girişimci olabilir. Ama bunun riskini alamadığı için, adamın zamanı olmadığı için aslında yapamıyor girişimciliği. Kimisi de parası olmadığı için yapamıyor. Ha çünkü adamın ya günümüzde ne olursa olsun yani ruhlar aleminde, hayal aleminde yaşamıyoruz yani. Günün sonunda senin de bir masrafın var, çalışanların da bir masrafı var Ve bu çalışan bu masrafları çıkartabilmen için bir gelirinin de olması gerekiyor. Ya bir stokta gelirin olur ya bir pasif gelirin olur ne olursa olsun. Peki sana burada asıl motto veren nokta ne? Ben bunu merak ediyorum. Yani şöyle bir problem var. Yeni bir girişimsiniz. Tamam içeriye sıcak para akıyor ama senin aslında tam olarak da bana kalırsa geçimini sağlayacak meblağı sana yakalatmıyor şu anda. Peki buradaki hedef ne mesela? Ya ben bir sene sonrayı düşünüyorum dediğin için mi hala bu motto ile devam ediyorsun? Yoksa o ilk anki heyecanın mı var?
Şimdi şöyle biz 2 hafta önce çok ciddi bir yenilik edindik. Çok ciddi bir olumlu anlamda patlama yaşadık diyebilirim. Sana da bahsetmiştim. Türkiye'de seyahat kategorisinde 6. en popüler uygulamaya geldik. Üstümüzde Airbnb, bla bla, Obilet, İstanbul Müzeleri ki müze kart uygulamaya geçtiği için gibi markalar vardı. Yani Türkiye'nin en önde gelen bütün hani otel uygulamaları, işte seyahat uygulamalarını geçtik.
Kullanıcı portföyleri var yani.
Şimdi bu oldu. Bunun bize çok ciddi katkısı oldu. Şimdi hayatını geçindirebileceğin para anlamında bu da göreceli bir şey yani. Şimdi sen ayda 100 bin liraya da hayatını geçindirebilirsin. 10 bin liraya da hayatını geçindirebilirsin. Mesele hayatını geçindirmeye odaklanıp odaklanmadığın. Ben hayatımı geçirmeye odaklanmıyorum. Ben sadece bu işi nasıl daha yüksek sayılara götürürüz? Bu işi nasıl daha çok insana ulaştırırız? Onların kullanmasını sağlarız'a odakladığım için çok mesela düşünmedim yani.
Ya sen anlamda bir katma değer üretmek istiyorsun.
Ben hani sadece şunun peşindeyim.
İşin özü burada.
Ben şunun peşindeyim. Bu sektörde ben buna teknelerin, yatların demokratizasyonu diyorum. Bizim amacımız bu sektörü aslında demokratize etmek. Yani nasıl herkes için erişilebilir, şeffaf ve katılımcı bir hale getirmek. Bizim temel amacımız bu. Bu iş zaten dijitalleşme beraberinde getiriyor bu bahsettiğim kavramları. Ama bu sektörde bu yapılmamıştı. Pazar yeri modelleri şu anda girişimcilik camiasında daha böyle 2014-15 mantığında düşünülebilir. Ama bu sektör dijitalleşmemişti ve çok fazla da düşünen vardı bu işi. Biz bir anlamda belli bir aşama kat ettik diyebilirim.
Peki şimdi şöyle bir durum var. Mesela hani her fikrin bir geleceği düşünme mantığı var. Peki senin mesela Teknevi özelinde ya ben gelecekte şunu yapacağım deyip böyle bir hype'landığın bir nokta var
çok
mı mesela?
Çok net söyleyeyim. Yunanistan'daki tekneyi Fransa'daki müşteriye İstanbul'dan kiraya vereceğiz. Bir tane de değil yüzlerce.
İnşallah Avrupa Birliği'ne de girerse Türkiye direkt İstanbul'dakini yani, oraya bağlarsak çok daha
başlıyor. Biz şu anda çünkü İstanbul'dan Fransa'daki müşteriye İstanbul'daki tekneyi İstanbul'a geleceği zamana kiraya veriyoruz. Kiralıyor yani. Yatağından şu anda biz 192 ülkeden ödeme alabiliyoruz. Ve aktif olarak da aşağı yukarı özellikle tabii gurbetçilerin de olduğu ülkelerden 20 ülkede kullanıyoruz. Yani şu çok güzel bir şey aslında. Sen İsveç'ten Türkiye'ye geleceksin ve otelde kalacaksın. Bunun için Booking'den girip bir otel kiralayabilirsin. Ama sen İsveç'ten Türkiye'ye geleceksin. Burada otelde kalacaksın ama bir de tekneye binmek istiyorsun. Onu da artık İsveç'ten yatağında kiralayabileceksin. Burada aslında inanılmaz bir nasıl diyeyim konfor sunuyoruz ve buradaki tekne turizmi bileşenlerine de tüm dünyadan rezervasyon alabilme şansı
bir de aklında şey kalmıyor mesela yani şu zamana kadar asli problem şu teknede ya benim de biraz hani ya benim de birkaç kez deneyimleme fırsatım olduğu noktada problem ne mesela bu tekneyle konuşuyorsun tekneden fotoğraf istiyorsun ama tam olarak bir şeyin yok anladın mı ya ulan bir acaba kaç sene önce çekilmiş anladın mı? Ya çünkü mesela otellerde de bir ara o patladı mesela Airbnb gir dedi ki ben kendim fotoğraf çekiyorum dedi. Adam direkt otomatikman kendini öne sürdü orada. Ama şimdi şu anda teknede şöyle problem var. Adam belki 10 sene önce fotoğrafı çekmiş veya aşırı böyle deli bir para aldığı bir partiden fotoğraflar çekmiş. Sen gittiğinde çok büyük ihtimal böyle dansöz diye 70 yaşında bir ablamızı getirecek belki anladın mı? Hani veya
belirsiz.
Ha, rakı
belirsiz
diye su getirecek sadece. Ya baba hani bilmiyorsun.
Öngörülebilir değil. İşte benim o 16 yaşında hissettiğim duygu da oydu o parayı verip o kart vizitin arkasında yazıyı alırken. Ne olacak şimdi? Kesin mi? Yani ben rahat olmalı mıyım? İçim rahat olmalı mı? Bu öngörülebilirlik çok önemli. Ve şeffaflık. Teknelerin bu arada bize katılma sürecini anlatabilirim. Yani bu da çünkü misafirlerimiz için çok önemli. Çok değerli. Şöyle bahsedeyim. Bir tekne vize kayıt olduğu zaman ondan bu işi yapmakla ilgili bütün evraklarını istiyoruz. Yani evrakları şimdi detayına girmeyeceğim. Tek tek saymayacağım. Evraklarını istiyoruz. Bunlar tamamsa teknenin fotoğrafları geliyor. Bu teknenin fotoğraflarının bu tekne olduğuyla ilgili en az bizden bir kişi bu tekneyi teyit ediyor. Sadece fotoğraflarıyla da teyit etmiyoruz. Bu teknenin sahibinin misafirlere nasıl davrandığı ile ilgili biz başka çalışmış olduğumuz teknelerden bilgi alıyoruz. Çünkü aslında bir pazar yeriyiz, evet, ama misafirler bir yandan bize güvenerek bu tekneleri kiralıyorlar. O yüzden biz oraya en kaliteli hizmeti veren en iyi teknelerle çalışmalıyız ve o tekneleri ilana koymalıyız aslında.
Ya sen tekneveyi orada aslında bir güvence ortamı haline sokuyorsun.
Aynen öyle. Ödemen güvende. Ne çıktıysa onu ödeyeceksin ve neyi gördüysen o tekne gelecek. Ödemen nasıl güvende? Orayı da mesela çok kısa bahsedeyim. Tekneveyden bir rezervasyon yapabilmeniz için bir ön ödeme yapmanız gerekiyor. Bu ödemeyi yaptığınızda turunuz bitene kadar bu ödeme tekne sahibinin hesabına yatırılmıyor. Eğer teknede bir problemle karşılaşırsanız, hiç yaşamadık ama diyelim ki tekne gelmedi. Sizin ön ödemeniz bizde güvende. Veyahut anlaşmış olduğunuz hizmet ve şartlarla alakalı teknede alamadınız. Mesela yemek menüsü siparişi verdin. Menünün içerisinde patates kızartması eksik. Bize o patates kızartmasının eksik olduğunun fotoğrafını gönder. Biz o ön ödemeden kesinti yapıp sana iade ediyoruz. Mesela bunu yaşadık gibi.
Ya ben aslında kendimi güvende hissediyorum. Ya çünkü şöyle bir durum var. Günümüzde yalnızca bu tekne kiralama noktasında değil. Bir marangozhanede de olabilir, bir televizyon firmasında da olabilir, bir reklam ajansında da olabilir. Ya insanların artık birbirine güveni kalmadı zaten. O çok ayrı bir nokta. Sen diyorsun ki baba, bana gelirsen güvencem benim. Şöyle baba, hani tekne kiraladığında şimdi teknecileri bir şeyin altına sokmak istemiyoruz tabii ki. Birbirinden nezih insanlar da var aralarında. Ama şöyle bir durum var mı mesela? Denizin ortasındasın. Kaptanla karşı karşıyasın. Orada patron kaptan, anladın mı? Hani adama hiçbir şey diyemezsin orada. Ya abi sen nasıl bunu yapmazsın diyemezsin. Çünkü insan çekiniyor. Ama Tekneviye gibi bir kurumda olduğunda orada ben çok sanki baba çok reklam yapılmış gibi hissettim kendimi. Şey, Tekneviye. Şimdi ortada bir Tekneviye olduğunda sen şunu biliyorsun baba. Kaptan bana bir şey yapamaz.
Bir şey yapmaz. Biz harika insanlarla çalışıyoruz. Bakın şunu çok net söyleyeyim. Tekneviye'nin şu anda gelmiş olduğu rezervasyon sayıları, bilinirlik seviyesi ve memnuniyet oranlarının en büyük sebebi çalışmış olduğumuz aslında tekne sahipleri. Biz onlarla beraber sürekli iletişim halindeyiz. Sürekli zaten ürünü de beraber geliştiriyoruz. Onların bir istekleri olduğunda hepsi bana çok açıkça kolay bir şekilde WhatsApp'tan yazıyorlar. Artık şunu da öğrendiler. Yani ekran videosu çekerek diyorlar ki yani şu butonun şurada bir şeyi var, şuraya şöyle bir özellik gelebilir. Bu şekilde feedbackler iletiyorlar ve bize ürünü geliştiriyorlar aslında. Ve hepsi çok iyi insanlar olduğu için bizim çalışmış olduğumuz tekne sahiplerinin misafire biz orada en iyi tekne sahibini bulmasına ve problem yaşamamasına neden olmuş oluyoruz. Ama sen bizden tekne kiralayıp memnun olduğun zaman tabii ki bizden de memnun oluyorsun. Tekne sahibinden de memnun oluyorsun.
Burada benim fark ettiğim şey şu. Ya Tekneviye çok başka bir konuya değiniyor aslında. Hani günümüzde insanların böyle belki de çok da dert olarak görmediği bir konuya aslında bir dert olduğunu fark ederek yaklaşmışsın. Bu çok başka bir boyut. Bunun üzerine peki mesela Tekneviye'nin şey mantığı var mı? Ya ben teknede okeyim ama bunun bir ötesinde başka bir şey de kiralamak istiyorum. Yani hani ne bileyim mesela, ya biz 2 sene içerisinde bir uçak kiralama merkezi haline de gelebiliriz. Veya hani bir kruz gemisi kiralama mantığında bir ajant haline de gelebiliriz gibi bir mottonuz var mı, yoksa şu anlık sadece tekne üzerinde mi odağınız
Şimdi
var?
Şöyle, birazcık girişimin aslında yapısı veya vizyonu onu var eden insanların da kafa yapısına bağlı diye düşünüyorum. Ben kendi şahsen şunu söyleyebilirim. Benim zihnim şu şekilde çalışıyor. Neyle ilgilenirsem ilgileneyim, sadece onunla ilgilenirim. Sadece onu düşünürüm. Onu geliştirmeye çalışırım. Gece gündüz. Yani sabah ilk benim uyandığımda aklıma gelen Tekneviye. Gece uyumadan son düşündüğüm şey Tekneviye. Ve bu 2 yıldır böyle. Biz bu sebeple sadece şu anda İstanbul'da nasıl daha çok insana bizim aracılığımızla tekne kiralamasını sağlarız ve nasıl bu insanların daha memnun olmasını ve bizden bir daha kiralamalarını sağlarız. Şu anda tek odağımız, tek düşüncemiz İstanbul'da daha çok tekne kiralanmasını, daha çok memnun müşteri elde edilmesini ve daha çok yorum, değerlendirme gibi insanların birbirlerine bize anlatmasını için çalışıyoruz.
Aslında benim şu noktada bir şey de fark ediyorum. Tekne noktasında mesela insanların aklına şöyle bir soru geliyor. Yani abi acaba çok mu pahalı? Ya çünkü tekne dediğimizde aslında sen ben şey diyebiliyoruz abi, hani tekne çok uç bir şey değil. Hani yat ve teknenin farkını biraz da hissedebiliyorsun belki sen. Ama şimdi günümüzde insanlar yat ve teknenin tam olarak farkını bilmediği için abi tekne kiralama deyince olan Abi en aşağı 20-30 kağıda patlar bize abi, çok pahalıdır vesaire mantığına geliyor. Bundan dolayı adam normal şartlarda aradığında belki de tam olarak aradığı kriterleri söyleyemediği için de yüksek fiyat alıyordu. Ama Teknevi'ye girdiğinde adam, hani ben çünkü geçenlerde girdim, ben dedim bir bakınayım yani neler, ne yapıyor bu adamlar efendi. Hani şimdi girdim, ben tamamen kendi isteğime özel nasıl bir fiyat çıkabileceğini görebiliyorum orada. Ve bundan dolayı aklımda şey şüphesi yok mesela. Ya abi acaba tekneye gittiğimde şunu da istesem acaba ne kadar fiyat isterler? Ya günümüzde birçok işletmede böyle problemler var yani. Hani adam abi gel biz bakarız mantığı var. Ama Teknevi'de hani böyle bir şeyin derdin yok. Abi garantilisin, anladın mı hani? İstiyor musun? Paran mı var? Abi yaptırabiliyorsan paran var. Yoksa baba yapma zaten yani, anladın mı hani? Böyle bir zevkin var
şimdi
senin.
Şimdi bu fiyatların pahalılığı noktasında bu bir algı. Aslında biz bu algıyı kırmak istiyoruz diyebilirim bir anlamda. Şunu göstermek istiyoruz. Şimdi çok klasik bir laf olarak her bütçeye uygun teknelerimiz var.
Yalan o yani, yalan o yani.
Şöyle, aslında çoğu insanın erişebileceğini zanneden insan sayısından daha çok insanın erişebileceği bir pazar bu. Bunu aslında insanlara göstermek istiyoruz. Nasıl? Örnek veriyorum. Şu anda zaten sen güzel bir yerde doğum günü için yemek istesen 10 kişi gittin diyelim. Ortalama iyi bir yerde 3-4 bin liradan aşağı çıkamayacaksın yani. Teknevi'de çok güzel motor yatlar var ve saatlik 1500 bandından başlıyor. Şimdi bu motor yatı sen 2 saat kiralayıp arkadaşlarınla çıktığın zaman 10 kişi başı 300 TL'ye geliyor aslında. Yani buna da erişebiliyorsun.
Normal yemekten daha da ucuz denk geliyor aslında. Yani.
Buna da geliyor aslında. Bunu da göstermiyor. Çok lüks motor yatlarımız da mevcut. Bunlar daha hani farklı. Ama kalabalık gruplarda aslında çok uyguna gelebilen bir iş bu. Şimdi bir bu taraf var. İkinci tarafı, sektör erişilebilir olmadığı için insanlar çok pahalı sanıyorlar ve bunu öğrenmek için de aslında bir çaba sarf etmiyorlar. Ben çok fazla şeyle karşılaştım. Ya birinin mesela 100 tane çalışanı var. Bizim siteye giriyor. Diyor ki ya ben tekneleri işte çok pahalı bir şey sanıyordum. Saatini işte 10 bin 20 bin sanıyordum. 3000 TL 5000 TL çok lüks yatlar varmış diyebiliyor. Veya Porsche'ye biniyor. 2 tane Porsche'si var adamın. Adam diyor ya tekne çok pahalıdır falan. Hani bu işte aslında mantıklı değil. Mantıklı bir şey.
Bir algı oluşturulmuş aslında.
Mantıklı bir
insanların
şey değil bu. Yani bunun sebebi de işte şeffaf bir şekilde fiyatların listelendiği bir pazar yeri olmaması olarak biz buladık. Ya sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi sen bir otel kiralayacaksın şu anda. Benim adım Ahmet diyelim. Bir de Mehmet var, otelin sahibi. Sen bana geliyorsun, diyorsun ki ben bir otel kiralamak istiyorum. Ben diyorum ki sana, WhatsApp'tan fotoğraf atıyorum. Genelde de teknenin ismi gözükmüyor fotoğrafta. Diyorum ki sana, bu işte otel 2000 TL gecelik. Sen tamam kiralamak istiyorum diyorsun. Ben sana bir IBAN atıyorum. Sonra diyorum ki açıklama kısmına da bir şey yazma. Sen bu parayı bana veriyorsun. Sonra ben otelin sahibine de diyorum ki, ya bak ben bu oteli sattım. Sen şu kadar para alacaksın. Benden alacaksın. Sen müşteriyle hiç para konuşma. Hani diyorsun ve sen bu otele gidiyorsun, kalıyorsun. Şimdi şu anda bu çok komik bir şey değil mi?
Mantıksız.
İşte
ya.
Tekne sektörü şu anda bu şekilde. Biz de bunun mantıksız olduğunu düşünüyoruz. Yani. Çok ve teknolojinin saçma nimetlerinden faydalanıp biz bu işi çok daha kolay, çok daha basit, çok daha güvenli ve çok daha erişilebilir hale getirebiliriz. Ve çok zamandan da tasarruf ederek aslında. Bizden çok fazla rezervasyon olan tekne sahiplerinin her zaman dediği şey şu. Veya tüm çalıştığımız tekne sahiplerinin dediği tek bir şey var. En çok dedikleri şey. Keşke bütün rezervasyonlar Teknevi'den gelse. Keşke. Herkes bunu söylüyor. Çünkü aslında o fiyatlandırma kısmındaki saçma zaman problemiyle onlar da karşılaşmıyor. Çok ciddi zamandan tasarruf ediyorlar. Her şeylerini bizim sistemimize giriyorlar. Ve misafirler çok kolay bir şekilde rezervasyon alıyor. Onlara aslında misafiri memnun etmek ve misafirin seçmiş olduğu hizmet şartlarını sağlamak kalıyor.
Ya aslında şöyle bir durum da varmış. Hani dediğin gibi hani hem tekne sahipleri buna şey yapıyor, hem de müşteriler senin kanadında daha mantıklı kalıyor. Peki mesela sana şunu sormak istiyorum. Yani şunu söyledik mesela, hani gelecekteki hedeflerden bir tanesi Fransa'daki bir adama Yunanistan'daki bir tekneyi İstanbul'dan kiralama var. Peki Bodrum'daki, Göcek'teki adam ölsün mü? Ne yani bu, hani niye mesela, ya anladın mı? Gelecek planlarında niye bunu söylemedik mesela?
Bir markanın konumlanmasında benim şahsi fikrim bu. Aslında bir işe odaklanmak ve onun üzerine çalışmak markanın konumlanmasında daha etkili oluyor. Biz bu sebeple hem konsantrasyonumuzun bozulmaması hem de markamızı konumlandırırken daha kesin bir konumlandırma sağlamak için sadece İstanbul'a odaklandık. Bu demek değil ki bizim şu anda Bodrum, Göcek, Fethiye, Selimiye, Bozburun, Kaş, Kalkan, Antalya. Buralarda çalışmış olduğumuz tekne sahipleri yok veya buradaki tekne sahipleriyle çalışmayacağız. Önümüzdeki yıl buradaki faaliyetlerimizi, burada görüşmede olduğumuz tekne sahiplerini yine aynı modelle, yine aynı tekne sahiplerini ve tekneleri bir kalite sürecinden geçirerek sisteme dahil edip uygulamamız veya web sitemiz üzerinden kiralatacağız.
Aslında bu zaten şu anda yavaş yavaş girmeye başlamaya
çalışıyor ama bizim hani tekne sahipleriyle tanışma, konuşma mantığımız şey üzerine değil. Ya tekne sayısı bizim için bir KPI değil. Bizim için KPI memnun müşteri sayısı.
Ya sen şey istemiyorsun ya, benim 1000 tane teknem olsun.
10.000 tane tekne olsun meselesi. Zaten bir pazar yeri iş yapıyoruz. Yani yumurta tavuk ilişkisi var. Pazar yeri işi yaptığımız için arz ve talebi dengeli bir şekilde götürmemiz lazım. Arz ve talebi hem dengeli hem de kaliteli bir şekilde götürürsek o zaman zaten memnun bir platform olacak. Şu anda örneğin Teknivya'da 1000 tane tekne olsa İstanbul'da. Ya zaten Teknivya'nın iş verme kapasitesi bu 1000 tekneye yetecek kadar değil şu an. Ama zamanı geldiğinde 1000 tekne olmazsa bu sefer problem çıkacak. Ya biz sen... o talep tarafıyla arz talebini dengeli bir şekilde götürüyoruz. Bunu da yaparken en kaliteli, en iyi hizmet veren tekne sahipleriyle çalışmaya çalışıyoruz.
Ya ki bir noktadan sonra aslında şöyle bir durum da oluşmaya başlayacak. Ya diyelim ki Boğaz'da 700 tekne var dedin yanlış hatırlamıyorsam.
700 tane aktif.
Yani aktif kullanılan tekne var. Mesela hani bu 700 teknenin belki 200 tanesi aslında hurda mantığında kullanılıyor. Yani adam herhangi biri için bir şey değil mi? Belki yoktur bile ama hani arada adam ne der baba? Hani adamın çok umurunda değil. Zaten tekne kiralanıyor mantığıyla geliyor. Ama Teknevi'ye bu işin tamamen içine girdiğinde artık millet şunu fark edecek. Benim teknemi yenilemem lazım. Yani çünkü bir noktadan sonra artık kullanıcı diğer tekneyi de görecek. Ve diyecek ki ya bu diğer tekne böyleyse ben niye diğerini tutayım ki? Ben niye hurdalını tutayım yani?
Mesela şu anda bile karşılaştığımız bir olay hem teknenin görüntüsü hem de teknenin değerlendirme ve yorumları. Bizim için çok değerli. Yani tekne sahiplerimiz zaten sağ olsunlar her rezervasyon sonrası bana dağıtıyorlar. Misafirlere çok ciddi talepte bulunuyorlar bu noktada bize yorum ve değerlendirme yapın diye. Çünkü ben de öyle. Ya sen bir siteye girdiğinde yorumlu olmayan bir şeyi satın almaktan çekinirsin yani.
En basitten bir otelde bile otel ki yerinde olduğunu biliyorsun ne bileyim Google haritalardan girip bakabiliyorsun. Ama otelde bile bir yorum arıyor insan. Bir Google yorumlardan acaba ne yapmışlar? Ki son zamanlarda bu yorum ve beğeni mantığı her yere geldi. Ya ben geçen Balıkesir'deydim mesela bir pizzacıya gittim. Butik bir pizzacı. Adam hani kalkarken dedi ki ya rica etsem bir yorum atabilir misiniz? Ya çünkü insanlar artık cidden bunu çok önem gösteriyor.
Ama güzel bir şey bence. Yani sen bir yer hakkında daha önceki insanların yorumlarını görebiliyorsun. Burada ama pazar yerine bir iş düşüyor aslında. Pazar yerleri diyeyim. Bunlar çok bilindik de olabiliyor. Biz hiç kimseye yorum ve beğeni ilk başlarda örneğin kendisi atma hakkı gibi bir şey kesinlikle tanımlamıyoruz. Bizdeki tüm yorumlar ve değerlendirmeler misafirlerin kendi yapmış olduğu yorum ve değerlendirmeler. Bu çok değerli. Çünkü böyle yapmasan ki var yani bunu çok çok bilinen pazar yerleri var. İlk işte 10 tane hak verdik sana. Sen bu 10 tanesini arkadaşlarına yaptır gibi bir mantık. Bundan ziyade bu bence yanlış. Mesela bu kandırmak yani. Bu ya anlatmak.
Bu çok şey.
Bu yanlış bir şey. Biz bu felsefede bu bakış açısında olduğumuz için o yorumlar bizim için ve misafirler için ve tekne sahipleri için değerli hale geliyor.
Ben sana şunu sormak istiyorum baba. Bizim günümüzde artık girişimciler o kadar farklı olaylara, o kadar farklı noktalara ulaştılar ki. Ya ben bundan 3 sene, 4 sene önce çok daha farklı kavramlar duyabiliyordum. Ama son zamanlarda artık girişimci sayısı da azaldı gibi mi geliyor? Ya çünkü artık biraz da bu motivasyon konuşmacıları dolayısıyla da var aslında. Çünkü hani motivasyon konuşmacısı ortaya çıkıyor baba diyor ki yaparsınız, edersiniz. Yalan abi yapamazsın. Bilmeden yapamazsın abi. Hani ya biz ilk girdiğimizde mesela keşke bana deselerdi ki baba ya en başta git bir staj gör ondan sonra gel. Yani sen de 16 yaşında çocuksun amına koyayım yani. Bir haddini bil ki daha sonrasında rahatça iş yapabil. Ben 4 sene boyunca çabaladım ve bu 4 sene içerisinde hep şunu gördük. Ne baba? Görüyorsun. Baba bir eğitim alman lazım, bir mantık bilmen lazım. Hiçbir şey bilmiyorsun. Aldığın 2 tane girişimcilik eğitimi var. Aldığın girişimcilik eğitimleri de öyle acayip baba, deli divane eğitimler değil. E ne oluyor? Batıyorsun abi. Senden şunu duymak istiyorum. En başta bu girişimciliğe adım atarken, bunun öncesinde de 2 tane batırdık gibi bir durum oldu dedin. Hani belki fikir aşamasında battı, bilmiyorum. Ne oldu da mesela Teknevia'da tutunmayı sağlayabildin?
Bana sorarsan bunun 2 temel nedeni var. Birincisi benim aslında geçmişten gelen biz yani bu sektördeki. Yani ki ben zaten bu işe başladığımda Boğaz'daki teknelerin hatır sayılır bir kısmıyla beraber çalışmıştık. Organizasyon anlamında çalışmıştık.
Yani zaten
bu çok etkili değil. Oldu. Çünkü ya bizim sektör biraz kapalı bir sektör dışa. Yani kendi içinde herkes birbirini tanıyor İstanbul'da. Ama hani dışarıya biraz kapalı. Yani sen mesela bize şey sorusu çok soruldu. Siz bu projeye başlarken nasıl tekne sahiplerini kayıt ettiniz? Yani gidip mesela işte teknenin yanına merhaba bizim böyle bir projemiz var. Bize dahil olmak ister misiniz falan mı dedi. Hayır, kesinlikle demedik. Hiçbir tekne sahibine gelin kayıt olun gibi birebir de hiçbir şeyimiz olmadı. İlk etapta benim kendi çalışmış olduğum tekne sahipleri katıldı. Bu çok önemli bir know-how'dı. Neden? Sektör know-how aslında bir işi tutundurmakta çok değerli diyorum ya. Sebebi şu. İstanbul'daki tekne sahiplerine belki haftada bir, belki ayda bir farklı farklı insanlar gidip senin teknenle şöyle yapalım, senin teknen şöyle olsun mu, işte şöyle bir şey mi yapsak beraber falan gibi sorular soruyor. Yani tekne sahipleri o yüzden senin teknenle başlayan cümlelerden hiç haz etmiyorlar. Ruslar geldi, örnek vereyim. Ruslar bu işin bir taksi gibi formatını yapmak istediler. Bir tane tekne kayıt olmadı. Neredeyse. Çünkü tekneleri tek tek gezip işte bize kayıt alır mısınız? Ya teknenizi de şöyle mi yapsak deyince insanlar çekiniyor. Çünkü bu tarz deneyimleri kötü yani. Olumsuz deneyimler.
Kapalılar henüz yani.
Kapalılar bu anlamda. Yani kimsin? Ya sen de öyle olsa şimdi senin de mesela dükkanına biri gelse, senin şeyinle dükkanına şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye ayda bir gelse böyle insanlar, sen de artık böyle başlayan cümlelerle ilgili rahatsız olmaya
başlarsın. Ya bu şey mantığına dönüyor aslında. Hani bir noktada pazarlamacılardan bıkan insanlar oluyor ya. Her hafta pazarlamacı geliyor. Her hafta aynı ürünü satmaya çalışıyorlar. Baba almıyorum, gelme da yani artık.
İşte burada mesela tek bir örnek bu. Bunun gibi birçok örnek var. Yani benim sektörün içinde çalışıyor olmam ve bir takım tekne sahipleriyle daha öncesinden çalışmış olmam teknevi'nin aslında ayakta kalma ve devam etme sürecinde çok büyük etken. Birincisi. İkincisi de yani bizim tamamıyla sürekli çalışmamız. Yani sürekli. Ben 2 senedir herhalde sadece yılbaşında çalışmadım. Bir gün. Geri kalan her gün çalıştım. Ya çalışmadığım gün yok. Laptopu açmadığım gün yok. Ortalama da ya benim bilgisayar ortalamam, açık kalma ortalamam 12-13 saat bantlarında. Sürekli çalıştım. Sürekli. Hala da aynı şekilde devam ediyoruz. Ama işte çalışırken hiçbir şekilde motivasyon kaybımız olmuyor. Bu anlamda da aslında girişimci de bence önemli. Ben kendimi şahsen içten yanmalı olarak bu anlamda tanımlıyorum. Yani benim motivasyonum biraz içten geliyor yani. Bu hiç dinmiyor. Ve bu hissiz de zaten duyduğum sürece bu işin peşini bırakmayacağım.
Ya benim aslında burada fark ettiğim nokta şu. Senin niş bir özelliğin var burada. Ya birçok girişimcinin aslında ana ve temel sıkıntı şu. Sen normal şartlarda tekneyi daha öncesinde organizasyonu yapmıyor olsaydın, sadece kiralayıp binip böyle gezdiğin bir nokta olsaydı, sen sadece şunu diyecektin: abi burada böyle bir sıkıntı var. Var ama tanımıyorsun abi kimseyi. Hani bilmediğin bir sektörde, bilmediğin bir yerde adımı atmak çok zordur. Ya çok büyük bir paran olması gerekir. Kendini tutarsın, 10 tane tekne alırsın, yaparsın bu işi. Kendin için en başta şey yaparsın. Hani bir noktadan sonra yavaş yavaş belki kendin çok iş yaptığın için insanlar sana doğru bir odak noktası kurmaya başlarlar. Ama bunun için de deli paraya ihtiyacın olur. Öbür türlü dediğim gibi hani sıkıntı nerede? Adam hiç bilmediği bir sektörde sadece bunu kullandığı için şey zannediyor bunu. Abi böyle bir sıkıntı var.
Bir tamam. App yapalım.
Var ama yapamazsın yapalım. Abi evet. Yani hani şey mantık. Hadi bir çıkıp bir butik mi açsak? Baba açamıyorsun onu. Yani o arkadaş ortamında kalıyor, tıkanıyor orada. Devamı gelmiyor. Şimdi baba, benim sana sormak istediğim asıl sorulara yavaş yavaş gelmek istiyorum. Biraz olsa işi konuştuk. Tekneviye hakkında başka, hani en başta sana bunu sorayım. Tekneviye hakkında başka anlatmak, bahsetmek istediğim bir konumuz kaldı mı? Özellikle.
Ya aslında şöyle, bu noktada ben şeyi hatırlatmak istiyorum. Nevzat Aydın'dan da dinlemiştim bunu. Ki hayatım o şekildeyken dinlemiştim. Girişimcilikte bence, ya sadece teknoloji girişimciliğinde de değil bence, herhangi bir ticari bir girişim de yapabilirsiniz geleneksel anlamda. Hayatınız işiniz. Ya benim hayatım tekneviye. Ben sadece onunla ilgiliyim. Sadece onun için çalışıyorum. Dinlenme vaktim yok yani. Ben mesela şu anda dinleniyorum. Yani dinlenme vaktim şu an dinlendiğim bir vakit. Sadece onunla uğraşıp çalıştığınız zaman zaten bir yerlere bir şey geliyor. Yolda yaptığınız yanlış şeyleri ya fark ediyorsunuz ya da her gün çalıştığınız için belli şeyleri. Mesela tekne sahipleri bana hep şey der: sen nasıl insansın, seni her aradığımızda ulaşıyoruz. Ya direkt açıyorsun telefonu, Yani sabah, gece, gündüz, öğlen fark etmeksizin ya da 2 dakika sonra bize dönüş sağlıyorsun. Çünkü ben sadece hayatımı işim haline getirdim. Ki bence de öyle. Girişimcinin hayatı işi. Yani olmalı diyeyim ya da.
Ya öyle olması gerekiyor. Ya şimdi bu sadece girişimcilik için değil.
Yani her gün çalışacaksın. Ha. Mesela genç arkadaşlarımız, ya bizden daha genç arkadaşlarımızla görüşüyoruz startup'la alakalı. Hafta sonu 2 gün çalışırım gibi, ya öyle bir şey yok ki her gün. Her gün çalışman gerekiyor. Hiçbir şey yapmasan bile o günü kendini geliştirmeye adaman gerekiyor. Yapmış olduğumuz iş, işin şöyle bir güzel yanı var teknoloji girişimciliğinin. Herkese açık aslında. Ya sen her şeyi öğrenebilirsin. Eğer İngilizcen varsa, ki ona da gerek kalmadı artık. Tüm makaleleri Google Translate çok iyi bir şekilde çevirebiliyor. Burada mesela senin öğrenmeye dair olan tutkun ve çalışmaya dair olan enerjin.
İnancın
yani.
Şimdi baba, biraz da olsa ben artık senin üzerine inmek istiyorum. Burada farklı fanteziler uygulayacağız sana. Şimdi bak, zihninde kendini kur. Etten kemikten bir varlıksın. Tamam mı? Kendini bir soğan olarak hayal et. TÜBİTAK başkanı da burada soğan oldu. Hiç dert etme yani öyle. Soğanın katmanları vardır ve en tatlı yeri cücüğüdür baba soğan. Tamam, vurursun cücüğü çıkar ve hani o doğuda özellikle bizde şey vardır. Soğanın cücüğü çok tatlı bir katmandır en azından. Sen hayatından işini, aşkını, sevgini çıkarttın. Etten kemikten bir varlık kaldı. Soğanın cücüğü kaldı. Yavaş yavaş bu soğanın cücüğünün etrafına katmanlar gelmeye başladı. Bana ilk 5 katmanı, aklına gelen bak, bir duygu olabilir, bir düşünce olabilir, bir felsefe olabilir, hiç fark etmez.
Bir fiil de olabilir mi?
Olabilir.
Yani ilk katman bence liderlik, yani teşkilatçılık mı diyeyim artık. İnsanları toplamak ve bir amaç uğruna onlarla birlikte zaman harcamak. İkinci katman okumak. Benim hayatta en sevdiğim şey kitap okumak mesela. Teknoloji konusunda aklıma geliyor. Birisi çok güzel bir kitaptan bahsettiği zaman üzülüyorum. Neden? Çünkü çok çalıştığım için kitap okumaya vakit harcayamıyorum. Ben üniversitemin ilk 3 yılını neredeyse her gün 10 saat kitap okuyarak geçirdim. Hayatımın en güzel zamanıydı yani. Ve çok iyi kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Mantıklı, akıllı okumaya çalıştım. Her alanda bu arada. Tarihinden, felsefesine, sosyolojisinden anlayabildiğim kadar. Alan dışında insanların anlamlandırabileceği kaliteli kitaplar okudum. İkinci katmanı o yüzden okumak diyorum. Üçüncü katman herhalde çalışmak olur. Yani fiil olarak. Teşkilatlanmak, okumak, çalışmak. Üçüncü katman. 5 katman var değil mi?
Aynen.
5 katman. 4. katman. Biraz düşünmem lazım 4. katmana. Çünkü yani ilk...
Sen bunu düşürken ben kendi şeyimle bir tez yazmak istiyorum buraya. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Benim biraz da fark ettiğim. Girişimciler... Biraz yükseldikten sonra, ya bu ne bileyim, mesela Koray abiyle oturdu. Koray Bahar'dı işte. Oturduğumuz Akan Abdullah'ydı vesaire. Bu tarz adamlar artık girişimlerini bir noktaya getirmişlerdi ben konuşurken. Ki artık daha da ilerlettiler bunu. Mesela şöyle bir durum oluşuyor. Eğer ki insan girişimini çok ilerlettiyse bu kavramların içinde liderlikmiş, okumakmış, çalışmakmış bunlar yok abi. Kendi kafalarında yavaş yavaş siliyorlar bunu. Aslında girişimcilik biraz da insanı erken emekli etmeye başlıyor. Kafası 45-50 yaşlarında daha relax bir adama dönüşüyor. Çünkü onlar da genelde ne mesela abi? Abi ben işte ne bileyim konuşmayı çok severim. İşte ne bileyim sevmek istiyorum. Sabır etmek istiyorum. Daha böyle daha spesifik kelamlar. Daha felsefi şeyler, anladın mı? Ama sende bende ne baba? Abi çalışmak var. Lan işten başka bir şey de insanın aklına gelmiyor. Anladın mı burada? Hani... Bir türlü şey yapamıyorsun, çıkamıyorsun o kavramın içinden. Çünkü artık bünyen o kadar çok alışmış ki. Bünyen artık şey yapıyor, diyor ki abi niye çalışmıyoruz? Abi niye olmuyor? Bundan dolayı diyorum ya, liderlik, okumak, çalışmak aslında bunlar senin pürüzlü katmanların. Sen normalde bu adam değilsin normalde, anladın mı? Hani ya çünkü... Ben mesela ya son 2 senedir özellikle hani girişimciliği de son 2 senedir aşağı yukarı bıraktım. Biraz daha kurumsal bir hayata geçiş yaptım. Şöyle bir durum oluyor mesela. O ben girişimciyken de şu anki hayatımda da ben o ben değildim. Genelde işte çalışan birey olan bendim. İşte ne bileyim çalışanların beni tanıdığı bendim. Toplumun beni tanıdığı bendim. İşte ne bileyim daha farklı insanların beni tanıdığı bendim. Bundan dolayı insanlar... Bana şunu açıklayamıyor, anladın mı mesela? Abi ben oturmuşum, çalışıyorum. Ben 20'imde bir delikanlıyım lan. Yani sen 20'lerinde bir adamsın. Ne gerek var ki abi diye insan bir sorguluyor. Ve bu sorguya düştüğünde otomatikman insan biraz da olsa kendi benliğini algılamaya başlıyor. Ne gerek var peki abi?
Ne gerek var? Atatürk'ün gençliğe hitabesini biliyorsun. Ben çok severim. Gerçekten yani. Özellikle son paragrafını. Bu anlamda hatta bazen açıp açıp okurum yani. Atatürk'ün gençliğe hitabesini. Orada ben şöyle düşünüyorum kendi adıma. Hayata bakış olarak da. Anlam çok değerli bir şey. Bir şeyleri anlamak, anlamlandırmak çok değerli bir şey. Okurken dedin ya işte çalışmak, okumak. Ben oyum abi. Yani gerçekten bunların ama totalinde amaç anlamlandırmak. Anlamak ve anlamlandırmak. Gençliğe hitabeden bahsettim. Kendimi hem sahip olduğum zihin hem de içimdeki çalışma azmi ve tutkusuyla ülkeme, içinde bulunduğum arkadaş grubuma ve mezunu olduğum denizcilik fakültesine ve ülkemizin aslında denizciliğine bir anlamda sorumlu hissediyorum. Şöyle bir şey yaşadım ben. Okulun son zamanlarıydı. Dekan hocamızla görüştük. Arkadaşlarım gemiye çıktılar çalışmaya. Ben dekan hocamla görüşüyordum. Dedim ki ya ben işte tekneyle uğraşıyorum biliyor zaten. Bana çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki sen dedi gemiye çıkma oğlum dedi. Neden dedim öyle düşünüyorsunuz? Çünkü dedi gemiye çıkabilirsin. Zaten arkadaşlarım bunu yapıyor. %90'ı da bunu yapıyor bizim okul mezunlarımızın. Ama sen onların ilgilenemeyeceği bir şeyle ilgileniyorsun. Belki onların yapamayacağı bir şeyle ilgileniyorsun. Ve bu bizim ülkemiz için çok değerli olabilir. Her denizcilik öğrencisinin okuduğu ve düşündüğü, konuştuğu bir şey var. Ya yani üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizcilik alanında bu kadar zayıf olması. Gerçekten bu benim yani sinirimi bozan şeylerden bir tanesi. Ya tekne sahipliğinden mesela gelelim. Yunanistan'daki tekne sayısı kaç? Türkiye'deki tekne sayısı kaç? Bizim sahip olduğumuz koylar o kadar güzel ki. Ve bu yat turizmi de Türkiye turizm ülkesi biliyorsun. Bu yat turizmi de bizim ülkemiz için gerçekten çok değerli. Ve ben aslında kendimi 2 yıl önce bu anlamda ülkemizin yat turizmi adına dijital atılımı yapabilecek bir birey olarak adlandırdım ve bunun için emek veriyorum. O yüzden okumak, çalışmak bunlar bana hiç şey gelmiyor. Ben hayatımı bu şekilde anlamlandırıyorum. Kendimi bu şekilde anlamlı buluyorum.
Ya sen biraz da şu noktadasın. İnsanlar şunu fark edemiyorlar bir noktada. Abi tamam ben şu anda belki kendi gençliğimi çok da tiye almadan bir yaşantı yaşıyorum.
Evet.
Ama günün sonunda ben ülkemin geleceğini düşünerek bir yaşantı yaşıyorum.
Ülkemin ve ortaya bir şeyler koymak.
Ya bir şeyim var. Geriye döndüğüne şunu demek istiyor insan mesela. Hani abi yapmışım. Ben bundan önce girişimlerimi batırdım. Kimisini batırdım, kimisini kapattım. Ama ben şu an içimden şunu diyorum abi. Tekrar olsa tekrar yaparım bak. Batacağını bileyim abi ama ben o zevke hastayım anladın mı? Hani insanın o hasta olduğu, insanın o bağımlı olduğu bir şey vardır ya. Ben o girişimciliğin içindeki o heyecana, o mutluya hastayım. Biz hani birkaç aydır podcast de çekmiyordum ben normalde. Hani sizin aracılığınızla aslında uzun bir zaman sonra podcast tuturum. İnsanın dilinde belli başlı kelamlar oluşmaya başlıyor ve bu kelamı dökmesi gerekiyor. Ve bu kelamı dökerken de insan aslında yavaş yavaş huzur buluyor. Aslında şu an baktığında gece 12:01. Ya biz kafayı yedik herhalde anladın mı mesela normal şartlarda? Birçok insana göre. Ya çünkü birçok adam ya ben sabah 6'da uyandım. Sabah 6'da dükkana geldim. Hala çıkmadım mesela. Ama benim için bu bir keyif abi. Ben hiç şey demiyorum ulan ya niye oturuyorum ki abi niye yapıyoruz ki? Ya şu an şöyle bir adam olabilirdi böyle bir adam. Yok abi. Ben bundan keyif alıyorsam ve bu aldığım keyif birilerine ya bir kişiye dahi dokunuyorsa benim için keyiflidir. Ya bana bak yaklaşık 50-55 bölüm yaptık. Bir tane mail geldi bana. Benim podcast'imi dinleyip girişimciliğe başlamış bir küçük bir kardeşim var. Öyle mutlu oldum ki anladın mı? Dedim ki iyi ki yapmışım lan dedim. Yani isterse mesela bütün bölümleri bir kişi dinlemiş olsun abi. Ve o adam bir şey yaptı ya benim için daha yeter anladın mı? Ben daha o noktada oldum artık mesela.
İşte bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Boğazı'nda 27 teknede 48 farklı tekneviyeden kiralanmış rezervasyon tur vardı. Mesela biz bir kuleli sahile gittik. Tekneleri görüyoruz. Bizden kiralanmış tekneler. İnsanlar orada mesela tekneleri bekliyorlar. Herkes böyle giymiş, süslenmiş, püslenmiş, yakışıklı beyefendiler, harika hanımefendiler o teknelere biniyorlar, eğleniyorlar ve o işin sonunda da uygulamamızı açıp teknede ödenecek tutara bakıp tekne sahibine ödüyorlar ve iniyorlar. Biz onları görmeye gidiyoruz bazen bu anlamda. Ve sen bunun bir keyfini düşün. Hani ben Kuleli sahile geldiğim zaman, geçen gün gittiğimizde sadece bizden kiralanmış 8 tane turla karşılaştık. 8 tane tekne. Ve toplam bunların içinde 150 farklı insan vardı. Bu insanlara dokunmuş olduk. Şimdi bunu gördükçe, bu da hani bahsettin ya, yaptığım işi görünce mutlu oluyor.
Haz alıyor aslında.
Bu bizde şimdi bir artık dopamin seviyesinden bir bağımlılığa geçiyor. Ve daha çok, nasıl daha çok tekne kiralanmasını sağlarız? Ya biz istiyoruz ki bir hafta sonunda 200 farklı teknede 1500 farklı kiralama olsun. Hepsi de teknevi adam olsun.
O zaman keyifli. Sen artık helikopterle tepeden bakarken ya lan bunu da verdik falan diye mi anladın mı?
Bu çok güzel bir şey işte. Yani bu bayağı keyifli bir şey. Yani dışarıda biriyle tanışıyorsun ve diyorsun ki yani tekne iş yapıyor, tekne kiralama işi yapıyor. Yani biz de geçen bir uygulamadan tekne kiraladık. Tekne kiralamak böyle tişört almak gibi bir şey değil. Özel bir an. Ya denizde biz hep diyoruz. Denizde unutulmaz anılar biriktirmeniz için yanınızdayız. İstanbul Boğazı tutkunlarının buluşma noktasıyız. Sattığımız hizmet çok güzel bir şey olduğu, çok güzel bir duygu olduğu için bizi de aslında bu anlamda çok mutlu ediyor.
İnsanların en özel anlarında, evet, doğum günlerinde, evlilik tekliflerinde, aynen, belki düğünlerinde insanların yanlarındasınız. Evet. Ve bu haz cidden çok başka.
Anladın beni en sonunda değiştin. Ya neden bu kadar çalışıyoruz? Ama çok daha iyi anlamlandırdın değiştin.
Utandım ya. Hani çok keyifli ben. Sana son olarak son bir soru sormak istiyorum. Daha sonrasında yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz. Senden de son sözlerimizi alacağız. Şimdi şöyle. Tekneviyadan bahsettik. Senden bahsettik. Ama günün sonunda şöyle bir kavram var. Sen tamamen aslında kendi sektöründe işler yapmaya kendin adamısın. Peki baba. Teknevi olmasa şu anda nasıl bir işte olmak istersin? Ne yapmak istersin mesela? Şu an baba exit etmişsin Teknevi'yi. Tamam mı? Kafan rahat. Cebinde 15-20 milyon dolar param var. Kendini bir sene bir tatil ayarladın. Ne yaptın?
Ya hiç düşünmedim. Onu söyleyeyim. Yani şeyi düşünmedim. Ya satmış olsam ne yapardım diye düşünmedim. Önce bir sağlam bir kitap okurdum diye düşünüyorum. Yani sağlam bir alırdım bir 50 tane kitap. Bir yere
kendine
kapanırdım.
Kendine bir kütüphane kurardım.
Yani zaten kendi şahsi kütüphanem var. Çok da kaliteli. Maddi değeri de görece yüksek. Ve %90 okuduğum kitaplar. Ben zaten hani okuduğum kitabı kesinlikle kütüphaneme koyarım.
Ben de
koyamayacağım kitabı okumuyorum. Yani çok sıcak bakmıyorum okumaya.
Ya benim
herhalde önce sağlam bir kitap okuma haftaları mı diyeyim geçirirdim. Sonrasında da ya şu anki bakış açımda düşünüyorum. Yine ben bir iş yapardım yani. Bir şeyler yapardım. Yani kesinlikle durmazdım diye düşünüyorum. Ya teknevi olabilir, başka deniz alanında olabilir veya farklı sektörlerde olabilir ama benim girişimciye bakış açım olarak ben aslında hiç anlamadığım bir işe hiç kesinlikle girmem. Yani kesinlikle bilmediğim, en azından bir 6 ay onunla ilgili bir şey yapmadığım, onunla ilgili çalışmadığım hiçbir işe girmem. Ya bana mesela desen ki mobilya işine girer misin? Girmem abi. Gireceksen de 6 ay gider fabrikada çalışır bakarım yani ne yapabiliriz veya showroom'da çalışırım ne gerekiyor.
Bildiğim bir iş olmasa.
Tabii bilmediğim herhangi hiçbir işe girmem. Yapmam yani. Bildiğim biraz daha tabii denizcilik alanında tecrübem var. Bunun yanında yöresinde bir yandan da organizasyon ve turizm tecrübem var. Yine turizm alanında bir girişimle uğraşıyor olurdum diye düşünüyorum.
Sen aslında turizmden kopamıyorsun baba. Senin birine bir şey vermen lazım. Bir organizasyon senin bir cidden haz aldığın noktalarından bir
tanesi. Teşkilatlanma işte yani.
Hani o var anladın mı? Hani bir topluluk oluşması lazım ortada yani. Ama bugün bu podcast'te bana da uzun bir zaman sonra bir podcast çektirdiğin için çok teşekkürler. Ben biraz da olsa şunu fark ettim aslında bu podcast'te. Ya baba insanların konuşmak istediği çok konu var. Ve konuşması gerekiyor insanların. Anladın mı? Hani şöyle... Gündelik hayatta iş dolayısıyla o kadar çok susuyoruz ki anladın mı? Kendimizi bulamıyoruz aslında. Aslında bu tarz muhabbetlerde yavaş yavaş hani belki bu muhabbet otursan 10 saat bile yaparsın. Ya çünkü kendini buluyorsun. Sohbet ederek kendini, kelamlarda kendini buluyorsun. Biraz da olsa bugün belki insanlara sıktık. Bana ne abi sıkılın. İzleme dinleme baba. Sıkılanlar dinlemesin bir kenara geçsin. bizi ayıp edip seni bu podcast'i dinlemeden önce araştırmayıp da buraya gelenler de gerçekten ayıp etti. Onlara da müteşekkirlerimi iletiyorum. Bugün sana çok teşekkür ediyorum. Son sözlerim varsa son sözlerini alayım. Daha sonrası kapanışa geçelim.
Şöyle, Teknivia şu anda İstanbul'da aktif faaliyet gösteren bir pazar yeri. Ve bizim aslında kamusal anlamda şahsi olarak anlatımlarımızı yaptığımız, kendimizi anlattığımız ilk çekimlerden bir tanesi bu. Bu aslında bir arşiv niteliği taşıyacak ileride. Ben de aslında birkaç yıl sonra tekrardan bu podcast'i dinlediğimde nasıl düşündüğümü, Teknivia'nın ne durumda olduğunu, nasıl bir enerjide olduğumu açıkçası merak ediyorum. İnşallah ileride, ki yapacağımızı kesinlikle düşünüyorum, Teknivia önce Ege'deki, Akdeniz'deki tekneleri kiraya verecek. İnsanların güvenli, online, şeffaf bir şekilde kiralamasını sağlayacak. Sonra da Doğu Akdeniz havzasında çok güçlü bir oyuncu olacak. Bununla ilgili çok kısa bir şey anlatacağım. Bir fon yöneticisiyle görüşüyordum diyeyim. Bana şeyi sordu. Nasıl bu işi işte Yunanistan'a açacaksın? Nasıl orada para kazandıracaksın? Ben de ilk başta dedim ki Amerikalı nasıl açıyorsa ben de öyle açacağım yani. Farklı bir şey mi yok yani? Hani
o da ürünü, fantastik bir şey yok.
Yani orada. O da ürünü oraya götürüyor. Orada paid'ini yapıyor, SEO'sunu yapıyor, influencer marketing'ini yapıyor. Aynı zamanda işte ürününü geliştiriyor, optimizasyonunu yapıyor. O da onu yapıyor. Biz de bunu yapacağız. Ya sadece Yunanistan'da değil. Yapabilirsek İspanya'da da. Yapabilirsek Uruguay'da da bunu yapacağız. Bu anlamda son söz olarak bu geldi aklıma. Böyle.
Yapacağız abi. Yapacağız, yapacağız, yapacağız.
Yani bir gün teknelerin çoğu inşallah Teknivia'dan veyahut bizim ilke edindiğimiz, bu sektöre dair ilke edindiğimiz ilkelere sahip dijital platformlar ve kurumlar tarafından kiralanacak. Hem Türkiye'de hem de dünyada.
Çok teşekkürler tekrardan. Dostlar, bugün aslında Teknivia'yı konuştuk, Mert Güler'i konuştuk. Mert biraz geri planda kalmıştı kendisi. Çünkü Teknivia'yı çok fazla ön plan atıyordu. Bundan dolayı biz Mert'i de biraz öne çıkarmak istedik bugün. Ve Mert'in kendi hayatını, Teknivia'yı kuruşunu, bütün genel kavramları aslında konuştuk. Tabii ki siz konuklarım bana ayıp etmiyorsunuz ve konuğumu çok önceden araştırıyorsunuz ama biz olsun biraz da anlatmak istedik. Yunus ile Babayan insanların bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dostlar, hepinize çok teşekkürler. Bugünkü Babayani konuğumuz Mert Güler'di. İyi akşamlar, hoşça kalın.